İkili Sarman DNA Yapı Çözümünün Öyküsü James Watson
Ayrım 7
En azından bizim kimyasal sezgi seviyemizle diğer cevaplardan çok daha güzel bir düzenleme bulabilmemiz uzak bir ihtimaldi. Ne var ki çaydan sonra bir şekil oluşmaya başladı. Keyfimiz tekrar yerine geldi. Üç zincir birbiri etrafında dolanmaktı ve sarmanların ortak ekseni etrafında her 28 ağda bir kristalografik tekrarı yol açmaktaydı. Bu Morris ve Rosen'in şekillerinin gerektirdiği bir özellikti. Francis laboratuvar tedbirinden kalkıp tüm öğleden sonrasının çabalarını gözden geçirirken güvenini yeniden kazandığı açıkça görülüyordu. Birkaç atom birbirine fazlaca yakındı ama ne de olsa modelle oynamaya yeni başlamıştık. Birkaç saatlik bir çalışma sonunda doğru düzgün bir model ortaya çıkacak gibiydi. Gryffindor'da akşam yemeği boyunca coşkulu bir hava egemen oldu. O dil söylenenleri izleyememekle birlikte Francis'in son bir ay içinde ikinci zaferini kazanmak üzere olduğunu düşünerek keyifleniyordum. Olayların böyle gitmesi halinde kısa zamanda zengin olmaları, bir araba edinmeleri işten bile değildi. Francis tartışmayı Odile'nin de anlaması için basitleştirmeyi hiç düşünmüyordu. Odile, Francis'e yer çekiminin göğe doğru 3 millik bir uzaklık içinde geçerli olduğunu söylediğinden beri ilişkilerinin bu yanı kapanmıştı. Odile fenden hiç anlamıyordu. Kafasına doğa bilimlerinden bir şeyler sokmak için girişilen her çaba, manastır okullarına geçen yılların birikimi karşısında eriyip gidiyordu. Kendisine en fazla beklenebilecek şey paranın ölçülmesine bazı sınırlar olduğunu kavramasıydı. Sohbetimiz o sıralar Odile'in arkadaşı Harmut Weil ile evlenmek üzere olan genç bir sanat öğrencisi üzerinde yoğunlaştı. Bu olay Francis'i az da olsa rahatsız ediyordu. Çevrelerindeki en tatlı kızı kaybedeceklerdi. Üstelik Harmut hakkında bazı şüpheli sözler de dolaşıyordu. Diyarlo'ya inanan bir Alman üniversite geleneğinden gelmişti. İnkar edilemez bir hüneri de pek çok Cambridge hanımı fotoğraf makinesi önünde poz vermeye ikna etmiş olmasıydı. Ne var ki Francis sabah kahvesinden önce laboratuvara girdiğinde kadınlar hakkındaki tüm düşünceleri dağılmıştı. Az sonra bazı atomlar konmuş, bazı atomlar çıkarılmış, üç zincirli model oldukça mantıklı görünmeye başlamıştı. Bir sonraki kaçınılmaz adım Rosen'in nicel ölçüleriyle modeli denemekti. Model kuşkusuz X ışını yansımalarının bulunduğu bölgelerde uyuşacaktı. Çünkü modeldeki gerekli sarmal parametreler Francis'e aktardığım seminer bilgilerine uyacak şekilde seçilmişti. Bununla birlikte doğru olduğu takdirde model çeşitli X ışını yansımalarının yoğunluklarının da birbirine oranlarını doğru olarak bildirmeliydi. Morris'le hemen bir telefon konuşması yapıldı. Francis sarmal kırılma teorisinin olası DNA molekülleri üzerinde hızlı bir araştırmaya nasıl olanak verdiğini, kendisinin ve benim hepimizin beklediği sonuca varmak üzere olduğumuzu anlattı. Yapılacak en iyi şey Morris'in gelip meseleyi gözden geçirmesiydi. Ancak Morris kesin bir tarih bile vermeyerek hafta içinde bir gün bu işe zaman ayıracağını söyledi. Telefon kapandıktan hemen sonra Jean, Morris'in bu atılım hakkındaki haberleri nasıl karşıladığını görmek üzere aşağıya geldi. Francis Morris'in cevabını yorumlamakta güçlük çekti. Morris yaptıklarımıza neredeyse kayıtsız gibiydi. O gün öğleden sonra çalışmayı sürdürürken Kings'ten bir telefon geldi. Ertesi sabah Morris 10-10 treni ile Londra'dan geliyordu. Üstelik yalnızdı değildi. Çalışma arkadaşı Willis ile birlikteydi. Daha da önemlisi Rosie ile öğrencisi Gosling de aynı trende olacaktı. Ortaya çıkacak sonuçta hala ilgilendikleri açıktı. 13. Morris istasyondan laboratuvar taksiyle gelmeye karar vermişti. Normal olarak otobüsle gelirdi ancak şimdi taksi parasını paylaşacak 4 kişi vardı. Üstelik Rosie ile otobüs durağında beklemek hiç de hoş değildi. Bu zaten gergin olan ortamı daha da beter hale getirirdi. Morris'in iyi niyetli açıklamaları hedefe varmıyor, küçük düşebilecek durumda oldukları şu sırada bile Rosie onun varlığını her zamanki kadar kayıtsız kalıp bütün ilgisini öğrencisi Gosling'e veriyordu. Morris geldiklerini belirtmek için başını laboratuvardan içeri uzattığında aralarında birlik varmış gibi görünmek için çok küçük bir çaba gösterdiler. Özellikle böyle güç bir durumda Morris birkaç dakika dereden tepeden konuşmanın havayı rahatlatacağını düşünüyordu. Ne var ki Rosie buraya saçma sapan şeyler konuşmak için gelmemişti. Çalışmaların neredeyse nereye vardığını derhal görmek istiyordu. Ne Max ne de John, Francis'in önüne geçmeye çalıştılar. Bu onun günüydü. Morris'e hoş geldin dedikten sonra çalışmalarını bahane edip çalışma odalarını çekildiler. Daha önceden Francis ile çalışmamızı iki aşamada anlatmaya karar vermiştik. Önce Francis sarmal teorisinin yararlarını özetleyecekti, daha sonra birlikte DNA için önerilen modeli nasıl vardığımızı anlatacaktık. Öğle yemeği için Eagle'a gidecek, öğleden sonrasında problemin son aşamalarında birlikte nasıl çalışabileceğimizi tartışmaya bırakacaktık. Gösterinin ilk bölümü kararlaştırdığımız gibi oldu. Francis sarmal teorisinin gücünü gizlemek için hiçbir neden görmüyordu ve birkaç dakika içinde beslenme fonksiyonlarının nasıl doğru sonuçlar verdiğini anlattı. Ne var ki misafirlerden hiçbir Francis'in keyfini paylaşmıyordu. Morris sevimli denklemlerle uğraşmaktansa teorinin bir miktar matematikten öteye gitmediğini vurgulamak istiyordu. Konunun bu yanına arkadaşı Stokes bunca şematiğe gerek olmaksızın zaten halletmişti. Stokes bir akşam trende evine giderken problemi çözmüş, ertesi sabah da bunu ufak bir kağıda geçirmişti. Rosie ise sarmal teorisini ilk kimin bulduğunu hiç umursamıyordu. Francis gevezeliğe devam ettikçe sinirlendiğini gitgide daha fazla ortaya koyuyordu. Kafasında DNA'nın sarmal olduğunun en ufak bir kanıtı bulunmadığı için bu vaaz ona göre son derece gereksizdi. Meselenin böyle olup olmadığını daha sonraki ilk sıçrına çalışmalarından anlaşılacaktı. Modelin gözden geçirilmesiyle Rosie burun kıvırma dozunu artırdı. Francis'in tartışmasını öne sürdüğü hiçbir şey bunca yaygarayı gerektirmiyordu. Üç zincirli modelimizin fosfat gruplarını bir arada tutan magnezyum iyonlarına geldiğimizde ise açıkça saldırgan bir tutum aldı. Bu özellik Rosie'ye hiçbir şey ifade etmiyordu. Magnezyum iyonlarının su moleküllerinden oluşan sıkı kabuklarla çevrelendiğini aksi bir şekilde işaret ederek bunların böyle sıkı bir yapıda temel taşı olamayacağını söyledi. En can sıkıcı olanı da Rosie'nin karşı çıkışlarının sırf aksilikten ileri gelmemesiydi. Bu aşamada utandırıcı bir durum ortaya çıktı. Rosie'nin DNA örneklerindeki su içeriğini yanlış hatırlamıştım. Tersine bakın ki aslında doğru bir DNA modeli bizim modelimizde bulunandan en azından 10 katı fazla su içermeliydi. Bu mutlaka yanıldığımız anlamına gelmezdi. Şans eseri olarak sarmalımızın etrafındaki boş bölgelere su eklenebilirdi. Öte yandan tartışmamızın dayanaksız olduğu da gerçekti. Çok daha fazla suyun bulunması ihtimali ortaya çıkınca olası DNA modellerinin sayısı tehlikeli bir biçimde artıyordu. Francis öğle yemeğinde de sohbete egemen olmaktan kendini alamadı. Ancak artık içinde bulunduğu ruh hali, o güne kadar zeki biriyle karşılaşmamış olan talihsiz sömürge çocuklarını ders veren bir hocanın güvenli ruh hali değildi. Topun şimdi kimde olduğu herkese açıktı. O gün yapılabilecek en faydalı şey sonraki deneyler konusunda bir anlaşmaya varmaktı. DNA yapısının eksi yüklü fosfat gruplarını hangi iyonların nötralize ettiğine bağlı olup olmadığını görmek için sadece birkaç haftalık bir çalışma gerekecekti. O zaman magnezyum iyonlarının önemi konusundaki o berbat belirsizlik ortadan kalkabilirdi. Bunun başarılmasıyla yeni bir model inşa dönemine başlanabilir. Şans yardım ettiği takdirde doğru model Noel'e kadar gerçekleşebilirdi. Öğle yemeğinden sonra Kingston Nehir boyunca Trinity'ye kadar yaptığımız yürüyüşte kimsenin fikrini değiştirmedi. Rosie ve Gosling inatçıydılar. Bundan sonra izleyecekleri yol, biz yeni yetmeleri dinlemek için yaptıkları 50 milik seyahatten etkilenmeyecekti. Morris ve Willisitz daha mantıklı düşünebiliyordu ama belki de bunu sırf Rosie ile hemfikir olmamak için yapıyorlardı. Durum laboratuvar döndüğümüzde de düzelmedi. Francis hemen teslim olmak istemiyordu. Modelleri nasıl inşa ettiğimizin ayrıntılarına girdi. Kısa bir süre sonra konuşmaya yalnızca benim katıldığım açık seçik ortaya çıktığı için hevesini kaybetti. Üstelik artık ikimiz de modelimize bakmak istemiyorduk. Model bütün cazibesini kaybetmişti. Kabaca yerleştirilen fosfor atomları hiç de işe yarar bir modele yerleşebilecek gibi görünmüyorlardı. Morris aceleyle çıkıp bir otobüse atladıkları takdirde Liverpool Street istasyonuna giden 3.40 trenine yetişebileceklerini söyleyince çabucak vedalaştık. 14. Rosie'nin zaferi hemencecik Brown kulağına gitti. Aldırmıyor görünmekten başka çare yoktu. Bozgun, Francis'in arada bir çenesini kapattı, daha çabuk ilerleyebileceğini doğruluyordu. Sonuç tahmin edebileceği biçimde yayıldı. Kuşkusuz bu Morris'in patronunun, Crick ve şu Amerikalının Kings'teki yoğun DNA çalışmalarını tekrarlamasının bir anlamı var mı diye Brown'a sorması için en uygun zamandı. Sir Lawrence Francis'ten o kadar çok çekmişti ki onun gereksiz yere ortalığı yine karıştırmasına şaşırmadı bile. Bundan sonra nerede patlak vereceği hiç belli olmazdı. Böyle davranmaya devam ettiği takdirde iyi bir doktorayı garantileyecek yeterli veriyi toplamaksızın laboratuvarda bir 5 yılı daha rahatlıkla harcayabilirdi. Cavendish profesörlüğünde geriye kalan yıllarında Francis'e tahammül ederek geçirmesini beklemek, Brack'tan ya da sinirleri normal bir insandan çok fazla şey istemek olurdu. Üstelik Brack çok uzun zamandan beri meşhur babasının gölgesinde yaşamıştı. Pek çok insan yanlışlıkla Brack kanununun arkasındaki parlak zekanın kendisine değil babasına ait olduğunu düşünüyordu. Şimdi tam da bilimdeki en prestijli kürsünün tadını çıkaracakken başarısız bir dahinin cüretkarlığından, antikalıklardan sorumlu tutuluyordu. Benim ve Francis'in DNA'dan vazgeçmemiz kararı Max'e böylelikle bildirildi. Brack bunu bilimsel çalışmayı engelleyebileceği şeklinde bir rahatsızlık duymuyordu. Max ve John'a sorup orijinal bir yaklaşımımız olmadığı cevabını almıştı. Pauling'in başarısından sonra hiç kimse hala sarmallarla uğraşmanın bir anlam taşıdığını iddia edemezdi. Bu olsa olsa insanın çalışmayan bir beyni olması demekti. Sarmal modelleriyle uğraşmada ilk hata Kings grubuna bırakmak en doğru yoldu. Crick de artık kendi tezine dönüp farklı yoğunluklarda tuz çözeltilerine atılan hemoglobin kristallerinin küçülme biçimlerini araştırabilirdi. Bir yıl veya 18 aylık sıkı bir çalışma hemoglobin molekülünün şeklini belirgin olarak ortaya koyabilirdi. O zaman da Crick doktorasının cebine koyup başka yerde iş arayabilirdi. Bu yargıyı temiz etmeye kalkmadık. Brown kararını başkalarının önünde tartışmaya kalkışmamamız Max ve John'u çok rahatlattı. Açık bir protesto profesörümüzün DNA baş harflerinin ne anlama geldiğini bile bilmediğini ortaya koyacaktı. Bu konuya metallerin yapısına verdiği önemin %1'ini bile vermiyordu. Kendisi metallerin yapısı için sabun köpüğünden modeller yapmaktan hoşlanıyordu ve o sıralar Sir Lawrence'e hiçbir şey kabarcıkların birbirine nasıl çarptığını sergileyen dahice filmini göstermek kadar zevkli gelmiyordu. İtiraf etmek gerekir ki mantıklı davranışımız bırak diye geçinme isteğinden gelmiyordu. Makul olanı sesimizi çıkartmamak olacaktı. Çünkü şeker fosfat çekirdeklerine dayanan modellerle başımız beladaydı. Ne yönden bakarsak bakalım durum pek de hoş değildi. Kings'tekilerin ziyaretinin ertesi günü hem o bahtsız üç zincir meselesi hem de pek çok başka olasılık ciddi bir şekilde gözden geçirildi. İnsan hiçbir zaman emin olamıyordu ama öyle görünüyordu ki şeker fosfat iskeletini sarmalın merkezine yerleştiren bir model atomları kimya kanunlarının izin vermeyeceği ölçüde yaklaştırıyordu. Bir atom ile yanındaki arasında uygun mesafe ayarlanınca bu sefer de daha uzaktaki başka bir atom komşusuna yapışıyordu. Problemin ilerlemesi için yeni bir başlangıç gerekliydi. Bununla birlikte aceleciliğimiz yüzünden Kings ile oluşturduğumuz düğümün yeni deney sonuçlarımızın kaynağını kurutacağını üzülerek kavruyorduk. Artık onların araştırma seminerlerine davet edilmemiz beklenmemeliydi. Morris'e en rastgele sorulan sorular bile yine eskisi gibi uğraştığımız şüphesini uyandırabilirdi. Daha da kötüsü bizim model yapmaya son vermemiz onların kendi laboratuvarlarında buna uyan bir çalışmayı başlatmayacaktı. Bildiğimiz kadarıyla Kings şimdiye dek gerekli atomların bile 3 boyutlu modellerini yapmamıştı. Buna rağmen modellerin inşasını hızlandırmak amacıyla Cambridge model kalıplarını kendilerine verme teklifimizi de gönülsüz karşıladılar. Morris yine de birkaç hafta içinde bir şeyler toparlayabilecek birisinin bulunabileceğini söyledi. Londra'ya bir dahaki inişimizde kalıpları laboratuvarlarına bırakmamız kararlaştırıldı. Noah tatili yaklaşırken Atlantik'in İngiltere yakasındaki birinin DNA'yı çözebilme olasılığı zayıf görünüyordu. Francis proteinlerine dönmüştü ama tezi üzerinde çalışarak Brown sözüne uymaktan hiç de hoşlanmıyordu. Birkaç günlük kısmi bir sessizlikten sonra alfa sarmalının da sarıldığı süper sarmal düzenlemelerinden söz etmeye başladı. DNA'dan yalnızca yemek saatinde söz edeceğinden emin olabiliyordum. Allah'tan John Kendrew DNA konusundaki çalışmayı ertelemeye düşünmediğimin farkındaydı. Hiçbir zaman ilgimi yeniden miyoglobinleri çekmeye uğraşmadı. Ben de daha fazla kimya öğrenmek ya da dergileri karıştırmak için kasvetli ve soğuk günlerden yararlanıyordum. Tüm umudum DNA'yı çözebilmek için unutulmuş bir ipucunu yakalayabilmekti. En çok başvurduğum kitap Francis'ten aldığım Kimyasal Bağın Nitelikleri isimli kitaptı. Francis önemli bir bağın uzunluğuna bakmak için aradığında kitabı John'un deneysel çalışma için bana verdiği laboratuvar sırasının üstünde buluyordu. İşin sırrını Pauling'in bu başyapında da bulacağıma inanıyordum. Bu yüzden Francis'in bana kitabın bir kopyasını hediye etmesini uğurlu bir işaret olarak gördüm. Kitabın ilk sayfasında Francis'ten Jim'e Noel 51 yazıyordu. Hristiyanlığın hala süren kalıntıları pekala da yararlıydı. 15. Noel tatilinde Cambridge'de kalmadım. Avery Mitchison beni Karadel'e ailesinin Mull of Kintry'deki evine davet etmişti. Bu benim için büyük bir şansı. Çünkü tatillerde avın annesi, seçkin yazar Naomi ve işçi partili milletvekili babası Dick'in geniş evlerini canlı kafaları sahip değişik kimselerle doldurdukları bilinmekteydi. Naomi ayrıca İngiltere'nin en akıllı ve egzantrik biyoloğu Halden'in de kardeşiydi. Av ve kız kardeşi Val ile Easton istasyonda buluştuğumda ne DNA çalışmamızın karşılaştığı engel ne de ertesi yıl para alıp alamayacağım belirsizliği kafamdaydı. Glasgow'a akşam treninde hiç yer kalmamıştı. Bu yüzden 10 saatlik yolculuğumuzu bagajların üzerine geçirdik. Yol boyunca da Val'ın her yıl artan sayılarda Oxford'a yığılan Amerikalıların kabuğularından yakınmasını dinledik. Glasgow'da Kopenhag'dan Prestvig'e uçakla gelen kız kardeşim Elizabeth ile buluştuk. Elizabeth 2 hafta önce bir mektup yazmış ve bir Danimarkalı'nın kendisinin peşinde olduğunu bildirmişti. Yaklaşan felaketi sezdim. Adam başarılı bir aktördü. Derhal Elizabeth'i Karadel'e getirebilmenin yollarını araştırdım. Elizabeth'in olumlu cevabı beni çok rahatlattı. İki haftayı egzantrik bir kır evinde geçirdikten sonra kız kardeşimin Danimarka'ya yerleşebileceğine inanmak güçtü. Dick Mitchison Campbell Town otobüsünü Karadel yol ayrımında karşıladı. Bizi arabasıyla son 20 millik tepelik yoldan Naomi ile birlikte 20 yıldır oturdukları küçük İskoç balıkçı köyüne götürecekti. Bir sürü kileri ve silah odasını yemek odasına bağlayan taş koridordan yemek odasına girdiğimde akşam yemeği hala devam ediyordu. Odaya otoriter tonla konuşan bir ses egemendi. Av'ın zoolog kardeşi Murdo önceden gelmişti. İnsanları bir köşeye toplayıp hücrelerin bölünüşünü anlatmaktan hoşlanıyordum.
Ayrım sonu.